Ayrım 8.
Örneğin, adamın başına kağıt kırpıntıları atılınca şöyle demeliydi: "Bununla birlikte bu adam erdem sahibi, iyi bir yurttaştı. Arkadaşlarının bu davranışını hak etmemişti. Büyüklerine itaat ediyordu. Buna bir örnek de verebilirdi. Kimsenin kötülüğünü istemezdi, Tanrı'ya imanı vardı ve eğer mutlaka ölmesini istiyorsa, arkasından ağlayanlar bırakarak öldüğünü söylemeliydi. En iyisi zavallıyı öldürmemeliydi. Kaputu bulunmalıydı. Fedor Fedorovic. Aman ben de pek saygısız oldum. O general adamcağızın iyi taraflarını öğrenince onu kendi kalemine almalı, terfi ettirmeli, maaşına zam yapmalıydı. Böylece kötülük cezasını görmüş, erdem ödüllendirilmiş olacaktı. Adamın memur arkadaşları da ekşiyecekti. Ben kendi hesabıma böyle yapardım. Yoksa bu öyküde ne gibi olağanüstülük var, hoşa gidecek ne var? Her günkü mendebur hayatımızdan değersiz bir örnek. Bana böyle bir kitap yollamak nereden aklınıza geldi kuzum? Bu muzur bir kitap Varenka. İçinde gerçeğe aykırı yönler var. Çünkü gerçekte böyle bir memur olduğu düşünülemez. Yo Varenka, bunu şikayet edeceğim. Resmen şikayet edeceğim. Hürmetkarınız Makar Devuşkin. 27 Temmuz. Muhterem Makar Alekseyeviç, son olaylar ve mektuplarınız beni korkuttu, hayrete düşürdü, şaşırttı. Ama Fedora'nın anlattıklarından sonra hepsi açıklandı. Bu uçuruma yuvarlanmaya ne gerek vardı Makar Alekseyeviç? Yaptığınız açıklama beni hiç tatmin etmedi. Görüyorsunuz ya, bana önerilen o iyi görevi kabul etmek ısrarında ne kadar haklıymışım. Hem de şu son serüvenden gerçekten korktum. Bana olan sevginiz yüzünden hepsini sakladığınızı söylüyorsunuz. Size olan borcumun büyüklüğünü önceden de takdir ederdim. Bunu daha benim için yalnızca tasarruf sandığındaki paranızı harcadığınızı söylediğiniz zaman anlamıştım. Oysa şimdi birikmiş tek bir kuruşunuz olmadığını öğrendim. Acıklı durumumu tesadüfen öğrenerek duygulanmış, peşin aldığınız aylığı, hatta hastalığım sırasında sattığınız elbisenin parasını benim için harcamışsınız. Şimdi bunları öğrenince öyle güç duruma düştüm ki, hala ne düşüneceğimi, nasıl davranacağımı bilemiyorum. Ah Makar Alekseyeviç! Siz merhamet ve akraba sevgisinin etkisiyle benim için yaptığınız ilk iyiliklerle yetinmeliydiniz. Bunun arkasından daha bir sürü gereksiz masrafa girmemeliydiniz. Bana içten davranmamakla dostluğumuza ihanet ettiniz Makar Alekseyeviç. Son paranızı süsüme, şekere, gezmelere, tiyatroya ve kitaplara harcadığınızı öğrenmekle ben de bağışlanmaz hoppalığımı, çünkü bunları sizi düşünmeden kabul ediyordum, şimdi acı bir pişmanlıkla ödüyorum. Beni memnun etmek için yaptığınız her hareket şimdi keder, üzüntü verdi, yararsız bir pişmanlık doğurdu. Son zamanlarda üzgün halinizin farkına varıyordum. Kendim de içim sıkılarak bir şeyler olmasını bekliyordum. Ama bunu hatır ve hayalimden geçirmemiştim. Ne biçim iş bu? Ruhen bu derece nasıl düştünüz Makar Alekseyeviç? Sizi tanıyanlar hakkınızda ne diyecek, ne düşünecekler? Siz ki iyiliğiniz, alçak gönüllülük ve ağırbaşlılığınızla herkesin saygısını kazanmış bir insansınız. Şimdiye kadar hiç adetiniz olmayan bu iğrenç kusura kendinizi nasıl kaptırdınız? Fedora'dan sizi sokakta sarhoş halde bulan bir polisin eve getirdiğini duyunca ne hale geldim bilemezsiniz. 4 gündür ortada görünmeyişinizden, olağanüstü bir şeyin olacağını sezdiğim halde şaşkınlık içinde put kesildim. Amirlerinizin göreve gelmemenizdeki asıl nedeni öğrenip ne diyeceklerini hiç düşünmediniz mi Makar Alekseyeviç? Hepsinin sizinle alay ettiklerini, komşularınızın ilişkilerimizi öğrendiklerini ve benden alayla söz açtıklarını söylüyorsunuz. Buna hiç aldırmayın ve Allah aşkınıza kendinizi üzmeyin Makar Alekseyeviç. Bir de şu subaylarla aranızda geçenler yüzünden kaygılıyım. Kulağıma bazı şeyler çalındı ama bu işin aslını bilmiyorum. Ne olur anlatın bana. Mektubunuzda olanı biteni bana anlatırsanız dostluğumuzu kaybetmekten korktuğunuzu yazıyorsunuz. Hastalığımda bana nasıl yardım edeceğinizi bilmediğinize, üzüntü içinde olduğunuzu ekliyorsunuz. Hastaneye yatmadan bana evde bakabilmek için neyiniz varsa satıp savmış, gırtlağa kadar borçlanmışsınız. Her gün ev sahibinizle kavga ediyormuşsunuz. Bunları benden gizlemekle çok kötü bir şey yaptınız. Sonunda nasıl olsa hepsini öğrendim. Bu duruma düşmenize neden olduğumu yüzüme vurmaktan çekindiniz. Oysa böylelikle beni iki kat üzdünüz. Şimdi ne söyleyeceğimi bilmez durumdayım. Ah dostum, felaket bulaşıcı bir hastalıktır. Mutsuz, yoksul insanlar illetlerini geçirmemek için birbirlerinden kaçınmalıdır. Ben size sakin, yalın yaşantınızda şimdiye kadar hiç bilmediğiniz felaketler tattırdım. Bunları anımsadıkça kahroluyorum. Size ne oldu, nasıl oldu da bunu yapabildiniz? Hepsini açık açık yazın. Mümkünse avutun beni. Bunu sizden onurumu düşünerek değil, kalbimden hiçbir zaman silinmeyecek olan dostluk ve sevginin sesine uyarak istiyorum. Allah'a ısmarladık. Cevabınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Hakkımda hiç iyi düşünmemişsiniz Makar Alekseyeviç. Sizi içten seven Varvara Dobroselova. Benim değer biçilmez Varvara Alekseyevnam. Şimdi her şey olup bittikten ve işler gitgide yoluna girmeye başladıktan sonra size bazı söyleyeceklerim var anacığım. Başkalarının hakkımda düşüneceklerine üzülüyorsunuz. Hemen söyleyeyim Varvara Alekseyevna, ben gururumu her şeyin üstünde tutarım. Bu yüzden başıma gelen felaketlerin hiçbirinden amirlerimin haberi olmadığını, olmayacağını, bu yüzden beni eskisi gibi saymaya devam edeceklerini bilmelisiniz. Yalnız dedikodudan korkuyorum. Ev sahibimiz arada bir bağırıp çağırıyor ama bugünlerde verdiğim 10 ruble ile borcumun bir bölümü ödenince homurdanmakla yetiniyor. Ötekilere gelince zararsız kimseler. Ödünç istemedikleri sürece hiçbir kötülükleri yok. Sözün kısası anacığım, bana karşı saygınız benim için her şeyden değerlidir ve başıma gelen bu geçici sıkıntılar arasında yalnız onunla avunuyorum. Çok şükür ilk darbe, ilk sarsıntılar geçti artık. Siz de bunları beni suçlandırmadan kabul ettiniz. Sizi koruyucu meleğim gibi sevdiğim, ayrılığınıza dayanamayacağım için aldatmaya çalıştım. Yine de bana bir hain, bencil bir adam gözüyle bakmadınız. Bütün gücümle işe sarıldım, canla başla çalışıyorum. Dün önlerinden geçerken Yevstafi Ivanoviç tek bir söz bile söylemedi. Sizden saklamayacağım anacığım. Beni borçlarımla üstümün başımın perişanlığı üzüyor. Ama bunun da zararı yok. Sakın ha bunu kendinize dert etmeyin anacığım. Bana bir gümüş yarım ruble yollamışsınız Varenka. Bu para içimi sızlattı. Demek şimdi böyle oldu. Ben koca avanak, sizin gibi bir meleği koruyacağım yerde, siz zavallı öksüz yavrum bana yardım ediyorsunuz. Fedora para bulmakla çok iyi etti doğrusu. Benim henüz hiçbir yerden umudum yok. En küçük olasılık belirince size hemen yazarım. En çok dedikodulara canım sıkılıyor. En büyük kuşkum onlar. Şimdilik hoşça kalın meleğim. Elinizden öper, bir an önce iyileşmenizi dilerim. Daireye geç kalmamak için uzun boylu yazamıyorum. Çabam ve çalışkanlığımla kusurlarımı örtmek istiyorum. Öbür olayları, subaylarla serüvenimi akşama bırakıyorum. Hürmetkarınız, sizi içten seven Makar Devuşkin. 28 Temmuz. Varenka anacığım. Ah Varenka, Varenka. Bu kez günah sizde ve bu günah vicdanınızda silinmeden yer edecek. Mektubunuz beni öyle şaşırttı ki neredeyse aklımı kaybediyordum. Şimdi sakin bir biçimde kalbimi yoklayınca yerden göğe haklı olduğumu anlıyorum. Bununla serserilik serüvenimi kastetmiyorum tabii. Benden ırak olsun bunlar anacığım. Sizi sevdiğimi ve bunun hiç de akılsızca bir iş olmadığını söylemek istiyorum. Siz hiçbir şey bilmiyorsunuz anacığım. İşin aslını, neden sizi sevmek zorunda olduğumu bilseniz böyle konuşmazdınız. Şimdi yalnız kafanız konuşuyor. Oysa kalbinizin bambaşka düşüncelerle dolu olduğuna eminim. O gün subaylarla aramızda neler geçtiğini ben de iyice anımsamıyorum anacığım. Zaten o sıralar adam akıllı şaşırmış bir durumdaydım. Düşünün bir kez, tam bir ay berbat bir durumda, pamuk ipliğine bağlı gibiydim. Bunu hem sizden hem evden saklıyordum. Ama ev sahibem yaygarayı bastı, gürültü çıkardı. Gerçi bana göre hava hoş. İstediği kadar bağırsın müsibet karı. Yalnız bir yandan ayıp oluyor, bir yandan da mendebur, ilişkilerimizi nereden duymuşsa duymuş, evi çınlata çınlata gevezelik ediyor. Öyle fena oldum ki kulaklarımı tıkadım. Ama başkaları tam tersine dikkat kesildiler. Şimdi nereye kaçacağımı bilemiyorum anacığım. İşte böyle meleğim, bütün bu üzüntüler, bu güruh beni büsbütün yıktı. Bir de Fedora'dan evinize alçak bir çapkının girdiğini, size ahlaksızca bir öneride bulunduğunu işitmeyeyim mi? Bunun sizin için ne derece ağır bir hakaret olduğunu kendimden pay biçerek biliyorum. Aynı hakaret bana yapılmış gibi oldum. Başıma ne geldiyse o anda geldi meleğim. Zıvanadan çıktım, kendimi kaybettim, mahvoldum. Çılgınlar gibi dışarıya fırladım, o namussuzun evine koşacaktım Varenka. Meleğimin aşağılanmasına nasıl göz yumardım ben? Son derece üzgündüm. Hava da aksine öyle kötüydü ki yağmurdan çamurdan geçilmiyordu. Bir aralık dönmek istedim. Ama tam o sırada şeytana uydum anacığım. Memur Emelyan İliç'e rastladım. Daha doğrusu sabık memur, çünkü işten çıkardılar artık. Ne yaptığını, nasıl geçindiğini bilmiyorum. Birlikte yürüdük. Daha sonra... Ama vazgeçin Varenka. Dostunuzun başına gelen felaketin, şeytanın onun başına ördüğü çorapların hikayesini dinlemekten zevk mi duyacaksınız? Uzatmayalım. Üçüncü günün akşamı Emelyan beni kışkırttı, ben de kalktım o subaya gittim. Adresini kapıcımızdan öğrenmiştim. Sırası gelmişken söyleyeyim anacığım, ben bu herifi daha evimizde oturduğu sıralar mimlemiştim. Ama şimdi tam bir densizlik yaptığımı anlıyorum Varenka. Evine gittiğim zaman sarhoştum. Olup bitenlerin hiçbirini anımsamıyorum. Yalnız odada bir sürü subay bulunduğu aklımda kalmıştı. Ya da Allah bilir gözlerim çift görüyordu. Ne söylediğimi de anımsamıyorum. Yalnız soylu bir hiddete kapılarak uzun uzun konuştum. Bunun üzerine beni kapı dışarı ettiler, hatta merdivenden attılar. Yani tam anlamıyla atmadılar da tekmeleyip itelediler. Nasıl döndüğümü biliyorsunuz Varenka. Hepsi bu kadar. Bütün bunlarla kendimi düşürmüş oldum, gururum zedelendi. Ama bunu kimse bilmiyor. Dışarıdan sizden başka bilen yok. O halde bu iş ha olmuş ha olmamış aynı şey değil mi? Geçen yıl ben de bir olaya tanık oldum. Bizdeki Aksenti Osipovic, Piotr Pietrovic'e el kaldırdı. Ama bunu gizlice yaptı. Hademe odasına çağırdı, ben kapı aralığından baktım. Orada gerektiği gibi işini gördü. Anlayacağınız kibarca yaptı bunu. Çünkü benden başka gören olmadı. Benim görmem de görmememle bir demektir. Yani ağzımı açıp da kimseye bir şey söylemediğimi anlatmak istiyorum. O olaydan sonra Piotr Pietrovic'le Aksenti Osipovic birbirlerine karşı tıpkı eskisi gibiydiler. Piotr Pietrovic çok onurludur. Kimseye bir şey çıtlatmadı. Bunun için şimdi birbirleriyle selamlaşıyorlar, el sıkışıyorlar. Size itiraz etmiyorum Varenka, itiraz etmeye cesaret edemiyorum. Çok düştüm, en kötüsü kendi gözümden düştüm. Ne yapalım, besbelli alnımın yazısı buymuş. Kaderden kaçınılmaz, bunu siz de bilirsiniz. İşte size başıma gelen felaket ve acıların ayrıntılı öyküsünü anlattım. Öyle bir öykü ki okunmasa da olur. Biraz rahatsızım anacığım. Bu yüzden duygularımın canlılığını yitirdim. Bununla birlikte şimdilik size olan bağlılığımı, sevgi ve saygılarımı tekrarlarım pek saygıdeğer Varvara Alekseyevna. Kulunuz Makar Devuşkin. 29 Temmuz. Saygıdeğer Makar Alekseyeviç, İlk mektubunuzu okuyunca hayret çığlığımı tutamadım. Beni dinleyin sevgili dostum. Sizin ya benden bir sakladığınız var ve geçirdiğiniz üzüntünün yalnız bir bölümünü yazıyorsunuz ya da hala rahatsızsınız. Vallahi mektuplarınızdan bu seziliyor Makar Alekseyeviç. Ne olur bize gelin, hemen bugün gelin, yemeğe beklerim. Evde ne yapıyorsunuz, ev sahibinizle nasıl geçiniyorsunuz? Bunların hiçbirinden haberim yok. Siz de kasten söz açmıyorsunuz galiba. Şimdilik hoşça kalın sevgili dostum. Bugün mutlaka gelin. Zaten her gün bize yemeğe gelseniz daha iyi olacak. Fedora güzel yemek yapar. Allah'a ısmarladık. Sizin Varvara Dobroselova. 1 Ağustos. Anacım Varvara Alekseyevna. İyiliği iyilikle karşılayıp bana teşekkür etmek için Allah'ın verdiği fırsata seviniyorsunuz. Buna inanıyorum Varenka, melek kalbinizin iyiliğine inanıyorum. Sitem etmek için söylemiyorum ama bu yaşımda kendimi öyle bir başıboşluğa kaptırdım diye başıma kalkmayın. Bunu mutlaka suç saymak istiyorsanız suç işlediğimi kabul ediyorum. Yalnız sizden laf işitmek bana çok ağır geliyor. Böyle konuştuğum için darılmayın, içim acıyla dolu anacım. Yoksul insanlar nazlı oluyor, doğa bunu böyle yapmış. Eskiden de aynı şeyi duyardım. Yoksul, zavallı bir insan titiz oluyor. Onun dünya görüşü bambaşkadır. Sokakta önünden geçenlere, etrafına yan yan ürkek ürkek bakar. Her konuşulana, acaba ondan mı söz ediyorlar diye kulak kabartır. Neden böyle miskin görünür, neler duyar acaba? Dış görünüşü nasıldır? Şurası %100 ki Varenka, yoksul bir adam, bir paçavradan daha değersizdir. Ne dersen de, ne yazarsan yaz, bunlar kimseden saygı görmezler. Şu kağıt karalayıcılar ne kadar yazsalar, yoksul adamı zavallılığından kurtaramazlar. Neden? Çünkü onlara göre böylelerin içinde dışında ne varsa ortaya dökülmeli, varlıklarında tek bir gizli köşe kalmamalıdır. Geçen gün Emelyan anlatmıştı. Bir yerde onun için para toplamışlar. Ama verilen her 10 kopeye karşı adamcağızı sanki resmi bir muayeneden geçirmişler. Onlara sorsan 10 kopeklerini hiçbir karşılık beklemeden veriyorlar. Oysa hiç de öyle değil. Bu parayı yoksul bir adamı evire çevire seyretmek için ödediler. Bu zamanda iyiliğin biçimi de tuhaflaştı anacığım. Hoş belki her zaman böyleydi ya, kim bilir. Ya bunu yapmasını bilmiyorlar ya da fazlasıyla usta kişiler. Siz belki bunu bilmiyordunuz ama öğrenin. Başka şeylerden pek anlamayız ama bu konudaki bilgimize güvenebilirsiniz. Yoksul bir adam nereden öğrenmiş, nasıl düşünebiliyor diyeceksiniz. Hep deneyimlerimiz sayesinde. Lokantaya girerken şu cebi delik memur bugün ne yiyecek acaba? Ben sote papiyot yerken o belki yağsız bulgura karın doyuracak diye kendi kendine söylenen efendilere çok rastladık. Benim yağsız bulgur yiyişimden ona ne sanki? Ama böyle insanlar vardır Varenka. Bunlarla uğraşanlar çok. Arsız alaycıların gözleri her yerde üzerimizdedir. Taşlara bütün ayağımızla mı yoksa parmaklarımızın ucuyla mı bastığımızla bile ilgilidirler. Falan büronun filan 6. derece memurunun ayakkabısından çıplak parmaklarının fırladığını, dirseklerinin yırtık olduğunu ballandıra ballandıra yazar ve bastırırlar. Dirseklerinin yırtıklığı senin ne üstüne vazife be adam? Kaba benzetmem için özür dileyerek söyleyeyim ki Varenka, bu tür konularda yoksul insanlarda tıpkı siz kızların bekaret utancına benzeyen bir sıkılganlık vardır. Kabalığımı bağışlayın. Siz nasıl yabancı insanların karşısında soyunamazsanız, yoksul adam da başkalarının kulübesine, aile hayatına burun sokmasından hoşlanmaz. Oysa siz de o sıralar namuslu bir adamın şerefine, onuruna dil uzatmış düşmanlarımla birlik olup beni kırdınız. Bugün dairede bir ayı yavrusu ya da tüyleri yoluk bir serçe gibi oturdum. Utancımdan yerin dibine geçecektim neredeyse. İnsanın ceketinden çıplak dirsekleri gözüküp, düğmeleri tek iplik üstünde sallanınca ister istemez bir sıkılganlık duyuyor. Bugün de inadına bende tam bir derbederlik vardı. İnsan elinde olmadan metanetini kaybediyor. Bizzat Stepan Karloviç bugün bir iş hakkında benimle konuşurken ağzına gelivermiş gibi, "Ah Makar Alekseyeviç kardeşim, ah!" deyiverdi. Sonra düşündüklerini söylemeden sustu. O söylemedi ama ben hepsini anladım. Dazlak kafama kadar kızardım. Gerçi ortada bir belirti yok ama insanın aklına korkulu, tatsız düşünceler geliyor. Sakın kulağına bir şeyler gitmiş olmasın. Doğrusu ben birisinden kuşkulanıyorum. Bu canavarlara vız gelir, ele verirler. İnsanın bütün özel yaşamını 5 paraya satarlar. Kutsal bildikleri tek şey yoktur. Artık bütün bunların kimin başı altından çıktığını biliyorum. Hepsi Ratazyavev'in oyunu. Bizim dairede bir tanıdığı varmış. Besbelli laf arasında hepsini hem de 1'e 10 katarak anlatmış. Ya da kendi bürosunda gevezelik etti. Bunlar oradan sızarak bizim daireye kadar ulaştı. Zaten evde bilmeyen yok. Pencerenizi parmakla gösteriyorlar, bunu iyice fark ettim. Dün size yemeğe gelirken her pencereden bir kafa uzanmıştı. Ev sahibimiz de şeytan bebeğe sataşıyor dedi. Sonra sizin için ayıp bir sözcük kullandı. Bunlar Ratazyayev'in bizi yazılarına sokup yergi amacıyla yazdığı bir yapıtta ulu orta yayma isteğinin yanında hiç kalıyor. Kendisi söylemişti bunu. Bizimkilerin arasında iyilerden birinden duydum. Artık kafam durdu anacığım, ne yapacağımı bilemiyorum. Tanrı'yı gücendirdiğimiz için meleğim, bunun böyle olması doğaldır. Bana canım sıkılmasın diye bir kitap gönderecektiniz. Vazgeçin canım. Zaten kitap dediğiniz neymiş ki? İnsanlardan söz açan bir sürü hayalden ibaret. Romanlar da saçma, başıboş kimselerin gönlü hoş olsun diye düzülmüş bir yığın martaval. İnanın bana anacığım, yaşımın verdiği deneyime inanın. Kulaklarınızı bir Shakespeare lafıyla dolduracaklardır. Edebiyatta Shakespeare falan filan diye. Shakespeare de saçma, hepsi saçma. Hepsi bir yığın düzmeceden ibaret. Sizin Makar Devuşkin. 2 Ağustos. Sayın Makar Alekseyeviç, bunların hiçbiri için üzülmeyin. İnşallah hepsi yoluna girer. Fedora hem kendine hem bana bir yığın iş buldu. Neşeyle çalışmaya koyulduk. Hepsi düzelecek umarım. Fedora'nın kuşkulandığı gibi şu son sıkıntılarımızda Anna Fedorovna'nın parmağı yok değil. Ama ben aldırmıyorum artık. Bugün kendimi son derece neşeli hissediyorum. Borç para almak istiyorsanız Allah korusun, vadesi gelince dertten kurtulamazsınız. En iyisi bize yaklaşın, daha sık gelin ve ev sahibinize önem vermeyin. Öbür düşmanlara ve sizin kötülüğünüzü isteyenlere gelince. Bunların kuruntudan ibaret olduğuna eminim Makar Alekseyeviç. Sonra size geçen kez de söylemiştim, ifadeniz hiç düzgün değil. Şimdilik Allah'a ısmarladık, hoşça kalın. Sizi mutlaka bekliyorum. Sizin V.D.